Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle günlük hayatımızla ilgili, evlilikle alakalı çeşitli sorular ulaştı. Bir kısım ticari sorular da var, ticaret hayatıyla alakalı. Bir kardeşimiz, hocam diyor, günümüzde yaşanan olumsuzlukları göz önünde bulundurarak resmi nikahın dinen zorunluluğundan söz edebilir miyiz? Yine aynı nedenlerden dolayı velinin bilgisi, yani izni dışında, velinin bilgisi dahilinde evliliğin yapılmasının dinen gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz? Diye bir soru sormuş. Evet, şimdi bildiğimiz gibi tabii normalde aslında evlenecek erkek, kız, ondan sonra iki tane de şahidin hazır bulunması durumunda, özellikle tabii velinin de icazeti, ailenin de haberinin olduğu bir evlilik şeklinde şahitlerin huzurunda yapılacak icap ve kabul. Eğer erkekle kız belli olgunluk yaşa gelmişlerse, ki biz günümüzde bunu artık 18 yaşından sonrası, özellikle işte lise okumuş, üniversite okumuş olanlar için 22 yaşlarını aşmış mesela bir erkekle kız, günümüzün bütün medeni kanunlarında da anne babasını hiç aramadan, sormadan, onların muvafakatlarını aranmadan nikah akdi yapıldığı zaman bu geçerli oluyor. Bütün yeryüzü uygulamalarında da, yani 18-20 yaşını aşan erkek ve kızlarda velinin icazeti aranmıyor. Yalnız tabii ki yine buna rağmen evlilik aslında ailelerin geçimini de, karşılıklı akrabalığını meydana getirdiği için erkek tarafı, kız tarafı ailece de birbirine akraba olarak daha sonrasında görüşmeler, gelip gitmeler devam edeceği için iki ailenin de birbirine tanışması, uyumlu olması, çeşitli bakımlardan işte Hanefi mezhebine kefaet demiş, yani denklik. Yani bir hanım kızın evleneceği erkekle arasında kefaet bulunması, denklik bulunması. Özellikle erkek tarafının kız tarafından geri durumda olmaması anlamında Hanefilerde bir denklik esası da getirilmiş. Dolayısıyla bu esastan hareket edilerek ailelerin de birbirinden tanışması, haberdar olması en azından sünnet ve müstahap olarak zaten gerekiyor. Ancak velinin icazeti mutlaka gerekli mi konusunda Hanefi mezhebi, söylediğimiz gibi artık olgunluk çağına gelmiş olan erkek ve kızların evliliğinde mutlaka velinin icazetini gerekli görmüyor. Zaten günümüzdeki medeni kanunda da bildiğimiz gibi 18-17 yaşını bitiren kız çocuğu, 18 yaşını geçmiş olan erkek çocuğu evlenirken velinin icazeti gerekmiyor. Ancak onun altında bir evlilik zaruretler sebebiyle gerekliyse orada velinin izninden söz ediliyor. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de tabii aile konuları hep maruf kelimesine atıf yapılarak belirtilmiş. Yani ve aşirune bil maruf mesela. Hanımlarınızla marufa göre geçim sağlayın. Yani öfleşmiş, iyi bilinen, makul olan bir aile yuvasının kurulması, geçimin sağlanması eşler arasında, eşlerin aileleri arasında da bir denkliği, bir kültür birliğini, bir anlayışın olmasını gerektiriyor. Bu da ailelerin karşılıklı görüşerek, danışarak, hele hanım kızın erkeğin evliliğinde mutlaka ailesiyle birlikte hareket ederek evliliği gerçekleştirmesi en isabetli hareket oluyor ve daha sonraki geçimi de etkileyen bir unsur oluyor. Sonuçta tabii mesela diğer üç mezhep, özellikle Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri demişler, özellikle kız çocuğunun evliliğinde velinin icazeti gereklidir. Velinin icazeti olmadan yapılacak bir akit, nikah akdi geçerli değildir derecesinde diğer mezheplerde bir görüş hakim olmuş. Çünkü ayet-i kerimeden sebeple وَنْكِهُ الْاَيَامَا مُكُمْ وَسَالِحَنَ مِنْ عِبَدْكِمْ وَاِمَائِكُمْ ayet-i kerimesinde sizden olan bekarları evlendirin buyuruyor Cenab-ı Hak emir sigasıyla. وَنْكِهُ الْاَيَامَا مُكُمْ وَسَالِحَنَ مِنْ عِبَدْكِمْ köle ve cariyelerinizden de salih olanları evlendirin. اِيَّكُنُ الْفَقَرَا يُغْنِكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ve onlar fakir bile olsalar Allah evlilik sebebiyle onları müstagni kılar, onları zenginletir. Yani evlilik bir bereket başlangıcıdır aslında. Evlilik sebebiyle bereketler de arkadan gelmeye başlar. Çocuğun doğumu da öyledir. Çocuk rızkıyla gelir denir mesela. Yavrular, çocuklar doğdukça, dünyaya geldikçe aslında rızkıyla gelir. Aile hiç farkında olmadan rahatlar. Maişeti, rızkı bereketlenir. Evliliklerde de böyledir genel olarak. Ayet-i Kerime'de buna işaret edilmiş. Fakir bile olsalar, evlilik çağına gelmiş olan kimseleri evlendirin. Evlilik durumuna göre onlar tedbirlerini alırlar, işini gücünü kurarlar ve arkasından bereket gelir manasında teşvik ederim. İşte burada nikahlayınız emrini velilere hitaptır diyor Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri. Ey veliler, evlilik çağına gelen çocuklarınızı evlendiriniz. Kim? Velisi devreye girecek. Evlilik akdini o da onaylayacak. Tabii erkekle kızın da onayı olacak şahitlerin huzurunda ama velinin muvafakatı da buna eklenmesi gerekir demiş diğer mezhepler. Fakat bizim Hanefi mezhebi bunu evlendirin bir tavsiye niteliğindedir. Bir görev olarak ailelere hatırlatılmaktadır. Dolayısıyla annesi babası olmayan veya bunları evlendirecek durumda bulunmayan veliler konusunda bu devlete de, kamuya da, topluma da bir hitaptır aslında. Yani ey müminler, ey İslam toplumu, siz içinizde olan bekarları evlendirmeyle ilgilenin, onları evlendirin. Kendileri evlenemiyorlarsa, mali durumları müsait değilse yardımcı olun. Evliliklerini temin edin manasında. Dolayısıyla bu bütün topluma olan hitaptır diye Hanefi mezhebi bunu değerlendirmiş. Dolayısıyla velisi söz konusu olmadan evlilikler de Allah Resulü döneminde olduğu için Hanefi mezhebi velinin mutlaka bulunmasını zaruri görmemiş ama hemen arkadan şu da ilave edilmiş. Eğer bir hanım kız özellikle evlenmiş, anne babanın haberi olmadan evlenmiş, ondan sonra anne babası duruma baktığında bu kız kaçırmalarda veya kızın kendisinin gidip tabii daha sonra din nikahın, resmi nikahın falan akdedilmesi durumunda Hanefi mezhebi açısından iki şeye dikkat edilmiş. Eğer hanım kız dengi olmayan bir erkekle evlendirilmişse aldatılmış sayılır ve dolayısıyla velisi, annesi babası bu evliliğe müdahale ederek kızını geri alabilir demiş Hanefi mezhebi. Eşler denk değilse kefaet diye bir madde var. Yani evlendiği erkek mesela diyelim üniversite mezunuyum, mühendisim, şu işim var, bu mesleğim var falan diye hanım kız aldatılmış. Evlendikten sonra bakıyor ki böyle bir durum yok. Yani erkeğin daha önce erkekle evlilikten önceki dönemde anlattıkları doğru çıkmıyor mesela. Ve aldatıldığını anlıyor. Anne babası da bunu görüyor tabii ki. Dolayısıyla anne babasının bu hanım kızı geri alma hakkı İslami manada doğuyor. Tabii mehir hakları vesaireleri ne gibi hakları varsa bunları da hanım kızın alma hakkı doğuyor. İkincisi de mehir konusunda aldatılmışsa, mehri verilmemişse veya çok düşük bir mehirle evlendirilmişse bu mehri tamamlamasını anne babası isteyebiliyor. Evlendikten sonra bile siz benim kızımın mehir hakkını konuşmamışsınız, belirlememişsiniz, mehir hakkını tam olarak verilmesini istiyoruz diyebiliyor. Bunu bu iki şart yerine gelmiyorsa kısaca evliliği feshettirme diyelim yoluyla anne baba kızını geri alabiliyor. Erkekse de yani bu gibi aldanmalarda anne baba devreye girebiliyor. Yani Hanefiler böyle bir açık kapıda bırakmış. Diğer mezheplerde zaten bu veli icazetini esas almışlar. Yani aileler karşılıklı anlaşmalı. Erkeğin özellikle kızın velisinin rizası bulunmalı ki o nikah sağlam, sahih bir şekilde meydana gelsin demişler. Mesela bir ayet-i kerimede nesne vemreten müminetin ivebet nefse linnebiyi inerade nebiyi estenki hahe ayet-i kerimesinde bir kadın peygambere gelip kendini hibe ederse, ya Resulallah sizinle evlenmek istiyorum derse, sana ait olmak üzere ey Habibim, onunla evlenebilirsin manasında peygamberimize izin verilmiş. Hanefiler buna da istinaden, hani peygamberimiz git babanı haber ver, velini getir falan demesine gerek olmadan, isterse onunla evlenme hakkına sahip, veli söz konusu olmadan evlilikten bahseden ayet-i kerimelerden birisi de bu oluyor. Yani kısaca velinin, ailelerin haberli olması en güzeldir, sünnete uygun olandır. Geçimi sağlayacak olan da aslında budur. Başka bir kardeşimiz, bugün bir İslami evlilik ve boşanma hukuku gerekli midir diye sormuş. Evet, yani günümüzde evlenmenin ve boşanma konularının İslami manada da bir esasa bağlanması elbette gerekiyor. Neden gerekiyor? Şimdi mesela sözlü olarak dedik evlilik meydana gelir. Şifaen ben seninle evliliği kabul ettim dedi hanım kız. Erkek de ben de seninle evliliği kabul ettim dedi. Şahitler de şahit oldular bu işe. Akit meydana geliyor. Geliyor ama ondan sonrasında bunların eline evli olduklarına dair bir belge vermek lazım. Yazılı bir belge mesela. Gerekli mi değil mi? Normalde gerekli değil. Nikah akdi meydana geldi ama aması var. Daha sonrasında onların evli olduğu başka ortamlarda, diyelim yurt dışına çıkacaklar. Karı kocalar ama belge lazım. Dolayısıyla diyelim günümüzde pasaport çıkarılacak ve yurt dışına çıkmak için bunlar evliyseler evliliğinin orada görünmesi lazım. Dış ülkelerin tanıması bakımından. Yani günümüzde sadece dini nikah akdedildi. Hiç yazı çizi olmadan nikah meydana geldi. Bu böyle devam etmelidir demek uygun değil. Çünkü Bakara suresinde bildiğimiz gibi nesab-ı yâlüdâmi zâtedâyen tüm bideyni ilâ ecelin müsemmen fektübühü buyurulmuş. Ey iman edenler, siz ileriye yönelik borç yükü altına girdiğiniz zaman, yani size bir takım yükümlülükler meydana getirecek bir akit sözleşme yaptığınız zaman fektübuhu, onu yazıya bağlayınız buyurulmuş. Yazıya bağlayınız. Şimdi ileriye yönelik dediğimiz zaman evlilik ömür boyu devam eden bir yükümlülük meydana getiriyor. Erkek o hanımın kocası oluyor, onun maişiyetini sağlayacak, doğan çocukların babası olacak, nesepler kayda geçecek. Bu çocuklar bu annenindir, bu babanındır diye hep bunların sözlü olarak devam ettirilmesi makul değil. Hele günümüzde bunların kayda geçmesi lazım. Kayda geçmesi de resmi nikahtaki kayıttan ibaret oluyor aslında. Yani dini nikah dediğimiz nikah aynı zamanda resmi nikah anlamında bir kayda geçirmelidir. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu döneminde bildiğimiz 1917 tarihli hukuku aile kararnamesinde 154 maddelik o kararnamede kanun hükmündedir. Aynen bugünkü resmi nikahlar gibi nikah akdediliyor. Kadı naibi denilen, yani hakim vekili naibi denilen görevliler var çeşitli şehir ve kasabalarda. Onlar nikahta hazır bulunuyorlar ve bunu kayda geçiyorlar. Boşanmalar da aynı şekilde Osmanlı döneminde kayda geçmeye başlanmış. Dolayısıyla Hristiyanların evliliğinde kilise nezdinde evleniyorlar ama kadı naibine de haber veriliyor. O gelip kayıtları resmi tescili yapıyor. Yahudilerin evlenmesinde havralarda isterlerse nikah akdediliyor. Yine kadı naibi oraya da geliyor ve bu belgeler kütüklerde devletin resmi kayıtlarına birleştiriliyor. Aynen bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı yukarı yapılan nikah şekli 1917 tarihinde Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar arasında da Osmanlı Devleti'nin bütün beldelerinde uygulanmış. Mesela bugün Amerika'da isteyen ben dini nikah niteliğinde nikah kıyılmasını istiyorum diyorsa aile, Hristiyan dindar bir aile gidiyor kilisede papazın ayini içinde nikah akdediliyor dualarla, ayin ilahilerle. Ondan sonra oraya gelen tabii nikah memuru da bu resmi tescilini yapıyor. Resmi kayıtlar alınıyor. Dolayısıyla dini ve resmi nikah birleşmiş oluyor. Biz kilisede nikah akdetmek istemiyoruz diyen de diyelim otel lobisinde işte medeni nikah veya laik nikah diyelim ona biz tarzında nikah akdetmek istiyorsa yine tabii daha önceden resmi makamlara verilen bilgiler, yazışmalar sonucunda oraya gelen resmi görevli nikahı tescil ediyor. Nikah kayda geçiyor. Dolayısıyla kilisede kıyılmasıyla otel lobilerindeki düğün merasimi sırasında kıyılan nikahlar arasında resmi kayıt tescil bakımından bir fark bulunmuyor. Osmanlı Devleti'nde aynı durum var. Yani Müslümanların da, Hristiyanların, Yahudilerin nikahları da kayda geçiriliyor, tescil ediliyor. boşanma durumları da yine daha sonrasında onların kayıtlı olduğu yerlerde kayda geçiyor. Boşandıkları resmi olarak tescil edilmiş oluyor. Bu 1917'de Osmanlı Devleti'nde uygulanmış. Aşağı yukarı Amerika'da uygulanan bir benzer olarak tarihi kaynaklarda bunları görebiliyoruz. Hulâsa yani günümüzde gerçekten din nikahı yapılsa da bunun resmi nikahla tescil edilmesi, tespit edilmesi gerekiyor. Hakların alınabilmesi, takip edilebilmesi için gerçekten buna ihtiyaç olduğunu söylemek gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bir öğrencim 6 yıl önce boşandı, 12 yıllık evliliklerini bitirdiler. Öğrencim ev hanımı, eşi felsefe öğretmeniydi. Çocukları yok. Öğrencime mahkeme ayda 600 lira nafaka bağladı. İddet müddeti dolduktan sonra bu nafakanın alınması caiz midir? Öğrencim almaya devam edebilir mi diye sormuş. Şimdi tabii boşanma durumunda kadının bir takım hakları var bir defa. Dolayısıyla 12 yıl evli kaldıklarına göre bu hanım kız da mesela bir öğretmen olduğunu kabul edelim, çalıştığını düşünelim. Veya kendi bir geliri de olabilir ya da evinde hizmetini yapmaktadır. Sonuçta bu 12 yıllık dönemde kadının acaba mali hakları nelerdir diye düşündüğümüzde mehir hakkı vardır bir. Yani daha önceden belirlenmiş bir mehir varsa şu kadar bilezik, bu kadar gerdanlık, bu kadar altın, reşat altını falan diye mehir ne belirlendiyse onu alma hakkı oluyor. Ondan sonra malla ilgili olmak üzere de mesela günümüzde şöyle diyelim, karı koca ikisi de öğretmen, evlenmişler, 12 yıl evli kalmışlar, 12 yıl süreyle tabii ev edinmişler, erkeğin üzerine tapılı, araba almışlar, arabanın trafik tescili kocasının üzerinde. Bu arada yine tasarruflarıyla bir de arsa alalım demişler, ileride kendimiz bahçeli ev yaparız falan. Şimdi buna benzer mallar olduğunu kabul edelim, 12 yıl içinde bunları edinmişler. 12 yıl sonra boşanıyorlar. Bütün mallar erkeğin üzerinde. Kadının tabii bu kadar bu süre içinde aldığı maaşlar nereye harcandı? Eve harcandı. Ama o evin satın alınmasında, ama arabanın taksitlerinde kullanıldı veya kullanılmadı. Ama eve harcandı. Çünkü aslında o hanımın geçimi erkeğin üzerine vacip bildiğimiz gibi. Yani kadın İslam'da çalışmaya zorlanamıyor. Bir gelir varsa gelirini eve harcamaya da zorlanamıyor ama harcarsa kocası gibi ortak harcamalar sonucunda bir mal mülk de edinildiyse o mal mülkte tabii ki kadının da hakları oluyor. İşte bunu bir bilir kişi tespit ederek kadının hakları acaba neden ibarettir? Şimdi öğretmen örneğini verdik. İkisi de neredeyse eşit maaş alıyorlar mesela. Diyelim 2500 lira maaş alıyorlar ayda. 5000 lira eve para giriyor. Bu 5000 lirayla sonuçta ev alınmış, araba alınmış 5000 liranın içinden ve belki arsa alınmış. Dolayısıyla kadının da o mallarda hakkı olduğu belli ama tapu erkeğin üzerinde veya tersi de olabilir. Hanımın üzerine tapulanmış da olabilir bunlar ama erkeğin parası da girmiş. Dolayısıyla bunu kısaca bir bilirkişinin tespit ederek kadın hakları şu kadar diye mesela verdiğimiz örnekte yarı yarıya denk gelmenin yanında aslında kadının hakkının daha fazla olduğunu da düşünme imkanı var. Neden? Çünkü kadının harcamalarını, masraflarını, nafakasını kocası temin etmek zorunda. Yani biz de hanıma olan harcamaları erken yapması gerektiği düşünürse kadın hakları sanki %50'den daha fazla bile bilir kişinin tespitinde çıkabilir. Bu hesaplamaya bağlı. Yani buna benzer haklar tabii ki söz konusu olur. Şimdi dolayısıyla boşandıktan sonra 3 ay kadar iddet süresi oluyor bildiğimiz gibi İslami manada. Fakat günümüzdeki boşanma davaları tabii çok uzuyor bazen. Boşanma davaları sürdükçe evlilik devam ettiğinden hanım ayrı da kalıyor çoğu zaman. Nafaka zaten iştirakına nafaka alma hakkı söz konusu oluyor. Boşandıktan sonra iddet süresince alması asıl ama özellikle yeniden evlenme konusunda bildiğimiz gibi şu anda 300 gün medeni kanunda bir engel var. Kadın yeniden evlenme imkanı yok. Gidecek yeri de yoksa, ciddi bir boşanmadan dolayı darlığa düştüyse erkeğin onu en azından bir yıl kadar desteklemesi Yani yeniden evlenecek duruma gelinceye kadar en azından çok dara düşebilme durumunda bulunan hanımın desteklemesi. Kur'an-ı Kerim'in 241. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin buna şöyle yer verilir. Nesabüle vel mutallakati meta'un bil ma'ruf. Boşanmış olan kadınlar için marufa göre bir meta, yararlanma hakkı vardır. Şimdi bu nafaka olabilir, boşanma tazminatı olabilir, başka tür bir destek de olabilir. Devamında hakkan el mutakîn, Allah'tan korkan, boşayan kocası üzerinde bir hak olarak marufa göre yalnız. Maruf, örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan, toplumun normal gördüğü, örfleşmiş hale gelen bir hak varsa boşandıktan sonra kadın o hakkı almaya devam eder manasında. Bu Bakara suresi 240. ayet-i kerime veya 241 olması lazım. Önemli bir mesaj veriyor. Hatta bir önceki ayet-i kerimede vefat eden erkek için de vefat etmezden önce bir yıl süreyle hanımının evden çıkarılmadan evde kalmasını vasiyet etmesi ve geçimin de sağlanması konusunda vasiyette bulunması erkeklerden isteniyor vefatından önce. Yani her iki birbirinin ardından gelen ayet-i kerimelerde hem kocası vefat eden hem de boşanmış olan kadınlar için daha sonrası bakımından sanki bir yıl kadar güvence altında hayatlarını sürdürmesi, gerek nafaka temin edilerek, gerek evden çıkarılmadan orada kalabilmesi anlamında bir desteğin devam ettirilmesi, eğer örfleşmişse, hele maruf hale geldiyse, bu bir hak olarak boşanmış olan kadınlar üzerine devam eder buyuruluyor. Bu ayet-i kerime üzerinde gerçekten günümüzde düşünmek, değerlendirme yapmak gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, mehir hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi mehir, bildiğimiz gibi kadının evlilik sırasında ileride herhangi bir boşanma durumunda veya maddi bakımdan sıkıntıya düşmesi durumunda bir çeşit yedek akçe gibi kadının hakkı olmak üzere Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerinde, Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde yer alan haklardandır. Dolayısıyla bunun en az miktarı, en çok miktarı anlamında Allah Resulü'nün bazı uygulamalar var. Mesela bir hadis-i şerifte mehrin en az miktarı 10 dirhem diye bir hadis-i şerif Hanefiler esas almışlar. Üst sınırı ile ilgili Peygamberimizin 400-450 dirhem kadar, ki 5 dirheme kurbanlık koç alınan bir piyasada 100 dirheme 20 koyun alınır. 400 dirheme 80-100 koyun parası gibi, günümüze göre düşünürsek. Yani 60-70 bin, 80 bin lira gibi. Allah Resulü döneminde nakit para olarak belirlenen mehir örnekleri var. Peygamberimizin kendi ailelerinde de bu miktarda mehir uygulamış. Yine mal olarak verenler var. Mesela hurma bahçesi veriyorum bir sahabi hanımına mehir olarak. Yani dolayısıyla bunun sınırını örf belirlemekle birlikte kızla erkek tarafı serbestçe belirleyebiliyor. Bu bir daire olabilir, araba olabilir, nakit para olur, arsa olabilir, neyse. Yani mali değeri olan herhangi bir şey mehir olabilir. Bu tabii ki hemen nikah sırasında verildiyse, evin tapusu nikahla birlikte verilmiş mesela, bir daire verilmiş hanıma mehir olarak, hanımın hak, artık o hakkı olarak mülkiyetine geçmiş. Veya araba almış kocası, anahtarını teslim etmiş. Trafik teslimini hanımın üzerine yapmış mehir olarak mesela. Onu hanım kullanabilir. Para olarak konuşulduysa, işte 20 diyelim reşat altını, 7 gram reşat altını veya cumhuriyet altını, bildiğimiz gibi 2 kere 7 14 140 gram 22 ayar altın anlamına geliyor. 20 reşat altını dendiği zaman. Şimdi böyle konuşulduysa, bu hemen verildiyse hanıma nikah sırasında veya evlilik merasiminde mesele yok. Verilmediyse daha sonra boşanırken veya kocasının vefatı durumunda bu mehir muaccel hale geliyor. Yani hemen verilmesi gerekir hale geliyor. Boşanmada veya vefat durumunda kadın mehrini alma hakkına sahip. Kocası vefat ederse mehri aldıktan sonra geri kalan mal mirasa girecektir. Yani meğerin mirasla hala ilgisi yok. O kadının bir çeşit özlük haklarındandır. Öncelikle onu alır. Ondan sonra geride kalan mal mirasa girer. Yani dolayısıyla mehir bu anlamda kadınlar için bir sosyal güvencedir bir yönüyle. Ani bir sıkıntıya düşmesi durumunda elinin altında bir yedek akçe olarak bulunabilecek olan bir değerdir. Mali durumu olan bir takım şeyler mehir olarak belirlenebilir. Mesela hanımını hacca götürmek, hac görevini yapmasını sağlamak gibi bir mali değer olan, ki günümüzde 5000 dolar, 6000 dolar veya 5000 euro gibi bir değeri ifade ediyor en azından bir hac dendiği zaman. Buna benzer mali konularda mehir olarak tespit edilebiliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, erkek 3 boşama hakkını öfke ile aynı anda kullanırsa, öfkesine hakim olamayarak geri dönüş yok mudur? İkinci bir sorusu kardeşimizin, hanımların 3 talaktan bir veya ikisini alma hakkı var mıdır? Biraz açar mısın diye sormuş. Şimdi 3 talak hakkı bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de ettelakü merreten femsekü bi'marufin ev teslimü bi'ihsan ayetinde talak 2'dir buyuruyor önce. Bir veya iki defa en fazla hanımını boşadıktan sonra femsekü bi'marufin ya marufa göre barışıp evliliklerini sürdürür eşler iyilikle toplumda herkesin geçindiği gibi ortak değerlere saygı göstererek geçimlerini sürdürürler. Ev teslim bir ihsan veya iyilikle ayrılmak vardır. İhsanla ayrılmak. Kur'an-ı Kerim tavsiyesi bu. Yani medenice ayrılmak öğütleniyor. İkisi de Müslüman olan bu karı kocanın madem evlilik yürümüyor ya bunu barışarak sürdürmek istiyorlarsa marufa göre sürdürmelidir. Veya artık evliliğin kesin yürümeyeceği belliyse ihsanla, iyilik yaparak, helallaşarak adeta, helallaşarak ayrılmaları Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilmiş. Müminin yapacağı en güzel davranış boşanmış durumda, medenice, insanca. İşte 3 yıl, 5 yıl bir yatağa, bir yastığa baş koyduk, birbirimize tahammül ettik. Birbirimizin benim geçimimi sağladın, teşekkür ederim. Ama bu evlilik yürümüyor çeşitli sebeplerden dolayı. İşte kayınvalide gelin geçimsizliği oluyor, akrabalar olan bir takım ilişkiler kesiliyor vesaire. Neyse konu, bu evliliğin yürümeyeceği belli oluyor. Artık boşu boşuna karşılıklı birbirimizi suçlamak, günaha girmeye devam etmek yerine bu evliliği sona erdirelim. Helallaşalım, ayrılalım manasında bu derece olgunluk gösterebilen müminler İslami bir örnek boşanma modelini göstermiş olurlar. Ama böyle bir boşanma nerede görülüyor, hangi ailede görülebiliyor maalesef. Böyle bir olgunluk müminlerden bekleniyor. Şimdi sahabilerden birisi peygamberimize gelmiş, ya Resulallah demiş, biz kocamla geçinemiyoruz. Ayrılmak istiyorum, beni boşamıyor demiş. Allah Resulü kocasını tanıyor tabii ki. Kocan demiş iyi insandır, sabret, aranız düzelir demiş peygamberimiz. Kadın biraz durmuş, yersa bu evlilik yürümüyor demiş. Bu evliliğin ben sona ermesi gerektiğini düşünüyorum. Biz kocamla bu evliliği sürdüremeyiz. Peygamber yine sabret demiş ikinci defa. Fakat kadın üçüncü olarak ya Resulallah eğer bu evliliği sürdürmeye devam edecek olursam dinimin zarar görmesinden korkuyorum demiş. Nasıl bir zarar görme ihtimali varsa yani ibadetimden, namazımdan, niyazımdan zevk almaz hale geldim. Bu evlilik sebebiyle dinimin giderek zarar görmesinden korkuyorum deyince Allah'ın Resulü peki demiş çağırın bana kocasını. Kocasını çağırmışlar. Yalnız kadına demiş sizin evliliğiniz bildiğim kadarıyla çok sürmedi demiş. Yeni evlenmiştiniz. Sana kocan bir hurma bahçesi mehir olarak vermişti. Onu geri vermeyi düşünür müsün demiş peygamberimiz. Önemli değil ya Resulallah demiş. Bahçesini geri verebilirim. Şimdi burada belki evlilik uzun sürmediği için yüklüce bir mehrin verilmesi henüz evlilikle ilgili görevler karşılıklı tam olarak yerine gelemediği için hak edilmemiş gibi de düşünülebilir. Ama kadın buna razı olmayabilirdi de. Madem bu bahçe benim oldu, evlilik sebebiyle bu mal bana verildi, bunu ben müsaade ederseniz kendime tutmak istiyorum da diyebilirdi. Ama bu kadın önemli de Yasula, bahçeyi bırakabilirim demiş. Onun üzerine Allah'ın Resulü kocasına boşamasını tavsiye etmiş ve boşanmalarını sağlamış mesela. Buna benzer örnekler var. Özellikle evliliğin devamında artık maslahat kalmadıysa, çeşitli açılardan erkeklerin birbirine ithamı, sövüp sayması, Allah korusun darp gibi buna benzer durumlar artık ortaya çıkmaya başladıysa, bu evliliğin devamı yerine tabii sonlandırılması daha hayra vesile olabiliyor. Herkes kendi yoluna gidiyor ve dolayısıyla bir takım fitneler, kötülükler önlenmiş olabiliyor. O yüzden böyle bir boşama durumunda tabii günümüzde resmi evlilerde mahkeme gidip boşanma asıl oluyor bildiğimiz gibi. Yani dini boşamayı aslında öne almak, onunla ilgilenmek yerine evliliğin kesin yürümeyeceği kanaatindeyse bir kimse mahkemeye gidip evliliği bitirmesi asıl oluyor. O arada din nikahı da zaten sona ermiş oluyor. Resmi evlilik sona erince. Şimdi bunun yerine acele ederek öfke sırasında, kavga sırasında kendine hakim olamayarak bir bakıma sinir krizi geçirircesine kendinde olmadığı bir dönemde seni 3'ten 9'a boşadım veya seni 3 talakla boşadım gibi sözler söylenebiliyor. İşte böyle bir durumda eğer sinir krizi halinde gerçekten aslında evliliği sona erdirmeyi düşünmeden öfkeyle söylendiyse la talaka fi iglak diye bir hadis-i şerif var. İglak halinde talak talak değildir buyuruyor Peygamberimiz. İglak halinde. İglak sinir krizi halinde. Kendine hakim olamadığı, kendini bilmediği, hemen arkasından sakinleşince pişmanlık duyduğu veya eyvah ben ne yaptım dediği bilinçsiz öfkeyle olan boşama iglak halinde boşama olarak nitelendiriliyor kaynaklara ya da sözcüklere bakılırsa. Şimdi dolayısıyla eğer böyle bir iglak hali varsa tabii ki bu öfke sebebiyle geçersiz kılma imkanı var. Böyle değil de bilinçli olarak gerçekten bunu boşama niyetiyle söylediyse o zaman tabii 3 talak gider diyen görüş var. 1 talak meydana gelir diyen görüş var. Şu anda yaygın olarak artık aynı mecliste 3 kelimesiyle boşama veya benden boş ol, boş ol, boş ol gibi ayrı ayrı cümle halinde boşamaların tek boşama sayıldığı yönünde de İbn-i Kayyım grubunun bir takım alimlerin görüşü var. Yani bir mecliste bir kadın, bir evlilik bir defa boşanır. 2-3 defa dese dahi bir boşama esas alınır değerlendirmesi var. Ki ayrı ayrı cümleler halinde olunca Hanefi mezhebi de 3 ayrı cümle halindeki ifadeyi birini esas alarak ikinci, üçüncü cümleleri birinin tekrarı veya teyidi. Yani anlamı güçlendirmek, işte işitmediysen işit seni boşadım gibi tekrarlamak olarak değerlendiriyor ve bir boşama meydana geldiğini Hanefi mezhebi de kabul ediyor. Yani bir mecliste kısaca birden fazla boşama bir talak sayılır, geride iki boşama hakkı devam eder şeklinde değerlendiriliyor. Ama tabii ki yine de kendisi bilerek senin üzerinde 3 boşama hakkım var biliyorsun. Bunlardan birisini kullandım. Şu anda seni boşadım. Senin üzerinde 3 boşama hakkım var. İkinci boşamayı da şu anda yapıyorum demesi bilinçli olarak 1 veya 2 boşama resmi nikahlı olanlarda olabilir diyoruz biz. 3. boşama ancak mahkemede bitebilir. Mahkemede biten boşamada zaten evliliği kesin olarak sona erdirir. İster daha önceden hiç boşama olmasın, o zaman 1. boşama oluyor mahkemeden. Mahkeme kararı kesinliği olan boşama. Daha önceden bir defa bilinçli boşama olduysa, daha sonra yine barışıp evlilik devam etmiş ama mahkemeye gidip boşanmışlar. O zaman 2. boşama olur mahkemeden olan boşanma. Eğer evlilik süresi içinde ayrı ayrı zamanlarda 2 defa boşama olduysa bilinçli şekilde yalnız, 2 defa boşama olduysa senin üzerinde 3 boşama hakkın var, 1.'yi bitirdim. Başka bir zamanda 2. boşamayı da bak yaptım. O zaman 1 boşama kaldı geride hakkı. Onu da mahkemeye giderek tescil ettirmeleri. eğer acele ederek üçüncü boşamada yapmaya kalkarsa bu iş mahkemede biter anlamına gelir. Ondan sonra kesinlikle mahkemeye gidip zaten tescil ettirmeleri gerektiğini biliyoruz. Yani üçüncü boşamanın mahkemede bitmesi kesinlikle gerekiyor. Ondan sonrasında üç boşamadan sonra yeniden barışma söz konusu olamıyor bildiğimiz gibi. Çünkü Bakara suresindeki fe'in talakaha, eğer tekrar bu kadını, 230. ayet-i kerime olması lazım Kur'an-ı Kerim'de, üçüncü defa boşarsa erkek, yani talakü mereten buyurulmuştu önce, bir önceki ayette 249. ayet olması lazım veya 239. O ayet-i kerimede bu boşama iki defadır. Bir sonraki ayet-i kerimede fe'in talakaha, eğer üçüncü defa boşarsa hanımını, فَلَا تَخُلَّهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِيَ زَوْجًا غَيْرَهُ, artık o kadın ona başka bir erkekle bu kadın evlenip ayrılmadıkça helal olmaz buyuruluyor. Yani üç boşamadan sonra kadın başka bir erkekle normal evlilik yapıp ikinci erkekle de evlilik devam etmezse, işte vefatı veya boşama sebebiyle evlilik sona ererse, iddetini tamamladıktan sonra yeniden eski kocasına dönebilir diye ayet-i kerimede kesin hanımları bir ceza öngörülmüş. Dolayısıyla boşanmanın buna benzer sonuçları söz konusudur ve bunların dikkate alınması gerekiyor. Şimdi bir hanımların üç talaktan bir veya ikisini alma hakkı var mıdır diye sormuş kardeşimiz. Şimdi evet, nikah sırasında veya daha sonrasında kadın benim de bir boşama hakkım olsun diyebilir. Erkek de bunu kabul ederse, kadın da aynen erkek gibi kocasının boşama hakkını elde eder. Buna tefiz talak deniyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını bir ara, bir aya yakın işte bir takım dünyalık istemeleri sonucunda bir hoşnutsuzluk durumu olmuş. Gelen ayet-i kerimelerde Allah Resulü hanımlarına boşanma yetkisi vermiş. Buna tefiz talak deniyor ayet-i kerimeyle. Diye ayet-i kerimede ey peygamber hanımlarına de ki inküntüne türüdüne hayatına ve zinete, eğer siz dünya hayatını veya dünyanın süsünü, zinetini istiyorsanız gelin size mehir haklarınızı vereyim ve serbest bırakayım. Yani boşanma yetkisine sahipsiniz manasında Allah Resulü hanımlarına boşanma yetkisi vermiş. İşte bu ayet-i kerimelere dayanarak diğer müminler de isterlerse hanımlarına boşanma yetkisi verirler ve kadın da aynen erkek gibi bir, iki veya üç boşama hakkına sahip olur. Olur ama erkeğin de bu hakları yine devam eder üzerinde. Hangisi önce boşarsa sayı eksilir şeklinde değerlendiriliyor. Buna tefvizi tarak deniyor. Yani nikah sırasında, din nikah sırasında kadın isterse, kocası kabul ettiği zaman, nikahlandığı erkek kabul edince boşanma hakkına sahip olabilir. Bu hak verilmese bile, hele resmi nikahta yapılan evliliklerde, resmi nikahla kadın da aslında evliliği sona erdirme hakkını elde ediyor. Hangi yolla? Mahkeme yoluyla. Mahkemeye gidiyor, evliliği sona erdiriyor mahkeme yoluyla. Erkek de bunu kabul etmek durumunda kalıyor. Sonuna kadar erkek kabul etmese bile, daha sonrasında mahkeme kararı kesinleştikten sonra erkek senin üzerinde hala din nikahım devam ediyor, sen benim nikahlımsın gibi günümüzde bir takım kötüye kullanmalar da olabiliyor. Yani aradan 3-5 yıl geçiyor, erkek çoktan evlenmiş, yeni hanımı var, çocukları var belki. 5 yıl önce evlendiği hanımına haber gönderiyor, sen hala benim din nikahlımsın, başkasıyla evlenemezsin diye onun evliliğini engelliyor mesela. Böyle bir hak yok. Resmi nikah sona erdiği anda, kesinleşince, aynı zamanda din nikahı da sona erer. Erkek ayrıca boşamasa bile, yani din nikahı sona erdirdim demese bile, mahkeme karar verince sonuçta din nikahı da sona erer diyoruz. Bugün Yüksek Din Kurulu'da bu kanaatte, fakirin bizim kanaatimiz de bu yöndedir. Erkek zaten davayı açtıysa, boşanmayı o istiyorsa mesele yok. Bunda ittifak var. Kadın davayı açmış, erkek sonuna kadar ben ayrılmak istemiyorum dese bile, sonunda mahkeme kesin boşama kararı verince erkeğe bu kamu gücüyle kabul ettiriliyor bildiğimiz gibi. Hanefi mezhebinde mükrehin, yani zorla zorlanan erkeğin nikahı da talakı da geçerli sayılmış. Yani erkek zorlanma karşısında evliliği kabul etse, kız tarafı teyit ediyor mesela, ya bu evliliği kabul edersin, silahlı adamlar geliyorlar nikah masasına mesela veya nikahsı olanına, ya kızımızla olan bir evliliği kabul edersin veya sonucuna katlanırsın gibi mesela. Böyle bir tehdit altında erkek, ben filanca ile evlenmeyi kabul ettim diyor mesela. Veya boşanma konusunda da silahlı adamlar geliyorlar, bizim kızımızı boşayacaksın, boşa bakalım diyorlar. Boşamasa bir tehdit var karşısında. Bu korkuyla tamam diyor, sizin kızınızı bir talakla boşadım veya iki talakla boşadım neyse. Açıkça bunu söylediği zaman evliliğin sona erdiği kabul edilir Hanefi mezhebinde. Neden? Erkek burada tercihini yapmış oluyor. Hanımını boşamayı tercih ediyor yani. Ve bu boşanma geçerlidir şeklinde değerlendiriliyor. Aslında hanımların boşanma hakkını alması söz konusudur, alabilirler ama resmi nikahlı evli olan hanımlarda buna gerek olmaksızın mahkeme yoluyla evliliği sona erdirmeleri aynı zamanda boşanma haklarının olduğu anlamına da geliyor. Yani din nikahı sona ermiş oluyor. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.